Mahzar gecenin birinde Jale ile birlikte bardan çıktığı zaman yağmur dinmişti. Yıkanmış, pırıl pırıl yıldızlarla dolu bir gök, bomboş ama tertemiz sokaklarda dolaşmak arzusu veriyordu. Ne dersin? Hava enfes değil mi? Çok. Ne geliyor içimden biliyor musun? Ne geliyor? Seninle el ele dolaşmak, sabahlara kadar dolaşmak geliyor. Jale güldü. Buralarda böyle şey olmaz. İştahını İstanbul'a sakla. Bir gün gidersek. Mahzar içini çekti. Gideceğiz değil mi? Bir gün seninle bir trenin kompartmanında baş başa İstanbul'a gideceğiz değil mi? Niçin olmasın? Bu o kadar ulaşılmaz bir şey mi? Değil ama yürüyelim mi Jale? Jale hayretle baktı. Sen çıldırdın mı ayol? Etrafına bakındı. Bardan çıkan yabancıların yiyecekmiş gibi bakışları. Mahzar kızdı. Belindeki kayışa geçirili tabancasını yokladı. Sataşırlar diye mi korkuyorsun? Daha çok senin için. Benim için mi? Tabancasına davrandı. Jale elini tuttu. Yanlış anlama. Vurulmandan çok vurmandan korkarım. Hoş. Her ikisi de fena ya. Yanlarına bir bar sahibi geldi. Hayrola? Ne dikiliyorsunuz? Mahzar. Hava çok güzel. Biraz dolaşalım diyorum korkuyor. Bar sahibi ikisinin ortasına, kollarına girdi. Haydi yürüyelim. Birkaç adım sonra durdu, geriye döndü. Müşteri bekleyen faytonculardan birine seslendi. Arap! Külahı altında uyuklayan kara kuru çingene arabacı cevapladı. Buyur ağa! Bizi ağır ağır takip et. Emredersin ağa. Dizginlere yapıştı, araba peşlerine düştü. Barcı kırmızı fesini sol kaşına yıkmıştı. Hayli serhoştu. Kaç vakittir kulağına çalınan şeyleri görüşmek istiyordu Mahzar Bey'le. Jale'nin pansiyonuna doğru ağır ağır yürüyorlar, dereden tepeden konuşuyorlardı. Yol gittikçe berbatlaşıyordu. Yağmur sularının birikintilerini atlamak, ayak kayıverince de çamurlu sulara batmak işten değildi. Barcı bir an önce avukatla baş başa kalmak için. Bu böyle sökmez, Mahzar Bey dedi. Buna dolaşmak değil, rezalet derler. Durmuş onları da durdurmuştu. Mahzar, ne olacak dedi. Üstümüz başımız battı birader. Gece gezintisini daha kuru bir güne bırakalım da. İyi ya dedi arkaya döndü. Gel bakalım arabacı güzeli. Şopar silkindi. Hayvanları kamçıladı. Araba yanlarında durdu. Bindiler. Şopar uykulu uykulu. Pansiyona mı? Dedi. Evet. 10 dakika sonra Jale'nin pansiyonuna gelmişlerdi. Jale indi. Ellerini sıktı. İyi geceler. Dileyip pansiyonun avlu kapısından girdi. Yolda bar sahibi birdenbire günün tek dedikodusu haline gelen şu meseleyi, Jale meselesini açtı. Mahzar sabırla dinledikten sonra icap ederse evet dedi. Barcı öyle her zaman, her istendiği anda ele geçiverecek cinsten olmayan Jale'nin barından uçmasını istemezdi. Ama karşısındaki de nihayet şehrin tanınmış tuttuğunu koparan avukatıydı. Kadının mukavelesi bitince ya yenilirdi ya da yenilemez vazgeçer. Eğer avukat ona arka oluyor, bardan çıkarmak istiyorsa kadın elbette mukavelesini yenilemez, avukatın vereceği direktif dahilinde hareket ederdi. Sordu. Herkes nikahlayacak diyor ama ben ihtimal vermiyorum. Ne dersin? Mahzar sinirli sinirli. Niçin? Dedi. Niçin mi? Demek dolaşan söylentiler doğru. Olabilir. Barcı sustu. Adamın niyeti kötüydü. İyi ama barın en güzel, en aranan, en çok iş yapan kızını elinden alması doğru muydu? Gerçi İstanbul'a atlayıverse onun gibi birkaç tane alır gelirdi ama ne lüzumu vardı zahmete? Koskoca avukat karısını boşayıp yeniden evlenmeye karar verdiyse şehirde eşraf kızları yok muydu? Mahzar sordu. Şu Nesrin hakkında neler biliyorsun? Barcı şöyle bir düşündü. Ne gibi? Jale'ye boyuna nasihat ediyormuş. Bu işten vazgeç. Adamın yuvasını yıkma diyormuş. Ona da ne oluyor? İşi anlayan Barcı, O çok iyi kalpli bir kızdır dedi. Ciğerlerinden hasta. Başından acı bir macera geçmiş. Kocası bir oyuncu kıza kapılıp kendisini terk etmiş de. Olabilir. Her koyun kendi bacağından asılır. Bana bile birkaç kere ağladı. Şu Cale'ye söyle, adımı baştan çıkarıyor, yazık. Çocuğu da varmış adamın, dedi. Velhasıl çok hassas kızdır. Barcı göz ucuyla avukat Mahsar'a baktı. Mahsar sinirli sinirli. İşlerime başkalarının karışmasını istemem, dedi. Sen de taraftar görünmüyorsun belli. Ama senin muhalefetin büsbütün haksız değil. Çünkü hayır, zannettiğin gibi değil. Nasıl? Jale iyi iş yapıyor. Elimden kaçırırım filan. Tamam. Hayır, senin için hayır. Senin yerinde bir başkası olsa da, barımdaki karılardan birini, isterse en toponunu olsun, almaya kalksa işler değişebilir. Ama sen... Sonra nihayet bir bar kızı diyorlar, küçümsüyorlar. Ben asıl buna içerliyorum. Barcı başını salladı. Orası doğru. Niçin? Niçin doğru oluyormuş? Çünkü benim dengim değil diyeceksin. Değil. Mahsar bir sigara yakıp sinirli sinirli başladı. Koskoca bir devrim geçirdik. Görüyorsunuz. Zadelik, madelik uçtu gitti. Devrimler devrimleri kovalıyor. Daha da kovalayacak. Yarın şapka bile giyeceğiz. İhtimal medeni kanun kabul edilecek. Bütün bunlar yıldırım hızıyla ilerleyerek birbirini takip edecek. Batıya benzeyeceğiz. Batı demek yalnız şekil, yalnız dış görünüş demek değildir. Bütün müesseselerimiz, kafamızın içi, düşünce ve anlayışlarımızla Batıya benzeyeceğiz demektir. Barcı birden sözünü kesti. Hepsine aklım yatıyor ama şu şapka işine aklım yatmıyor bey. Niye? Bu millet dün içine bilmem ne yaptığı şapkayı bugün başına giymez gibi geliyor bana. Mazhar sinirli sinirli güldü. Kendini memlekette Allah'ın gölgesi görenler nerede hani? Ne oldu? Yerinde yeller esmiyor mu? Evet ama. Evet, yok. Halk böyle şeyleri pek mühimsemez. Baştakiler neye karar verirlerse halk onu benimser. Halkın istediği her şeyden evvel ekmektir. Fes, kalpak. Bunlar sanki bizim milli başlıklarımız idi. Değildi. Baştakiler almaya karar verdiler. Halk kuzu gibi uydu. Eğer homurtu olsaydı bu halktan gelmedi. Ukala güruhundan geldi. Halbuki o ukala güruhu bugün devrimlerle beraber onun için şapkayı giyeceğiz yani ha. Hiç şüphen olmasın. Mazhar asıl Jale'den dolayı anlatmak istediklerini anlatmaya vakit bulamadan araba eve gelmişti. İndi. Bar sahibinin elini sıkıp ayrıldı. Günlerden beri uğramadığı evine girmeyi istemiyordu canı. Onu evine bağlayan hemen hemen hiçbir şey yoktu. Ne karısı, ne annesi, ne de hatta oğlu. Böyle olduğu halde anahtarını çıkarıp kapıya soktu, açtı. Girdi usullacık, kapadı. O kadar parayı sayıp belki heyecanlanır, boynuma sarılır. Kocacığım der diye satın aldığı kıymetli yüzüğü kaybedecek kadar ilgisiz bir kadının yanına gelmek için ne diye can atacaktı? Jali'nin dediği gibi parmağına yüzüğü takıp "Bakın kocam beni ne kadar seviyor. Bana yüzük aldı. Anneme gösterme dedi. Onu hiç sevmiyor." dememiş olduğunu kabul edemiyordu. Evet, annesi şeytana pabucu ters giydirecek cinstendi biliyordu ama gene de bu kadarını uyduramazdı. Uydurdu diyelim. Ben ona yüzüğü gösterme demiştim. Niçin gösterdi? Anneme değilse bile komşulara gösterdi muhakkak. Sandıkta saklı yüzükten komşuların ne haberi olur? Karanlık sofayı geçti, annesi de yatmıştı. Kendi odasının penceresinde ışık vardı. Annesinin sözlerini hatırladı. Karın bir bohçacı vasıtasıyla temin ettiği büyüyü ceketinin astarına dikecek. Haberin olsun. Yüzü nefretle buruştu. Kapının topuzuna uzanan eli öylece kaldı. Kocasını kadınlığıyla değil de bayağı mahalle karılarının nefret ettiği usulleriyle elinde tutmaya çalışan çorabı düşük, pasaklı bir kadının yanında ne işi vardı? Niçin gelmişti? Kucaklayıp öpmek, sevmek, okşamak için mi? Geldiği gibi çıkıp Jale'ye mi gitseydi? Bu sefer de Nesrin'i hatırladı, çekindi. Kim bilir, belki de gene annesiymiş gibi kadına nasihat geçiyordu. Eli tekrardan topuza uzandı. Yavaşça kıvırdı, kapıyı açtı. Aralanan kanattan ta karşı koltukta uyuklayan karısını gördü. Boyanmış, giyinmiş, kendine çek düzen vermiş. İçeri girip kapıyı gene usullacık kapattı. Niçin? Her günden başka bu gayret niyeydi? Maksadı neydi? Sarhoş gözlerle karısına uzun uzun baktı. Fena değildi, hatta güzeldi. Güzeldi ama neye yarardı? Karısının kartpostaldan öte, başka, çok başka olmasını isterdi. Olamamıştı. Kartpostaldan öteye geçememişti. Jale'yi hayalledi. Ondaki sokuluş, alaka, cilve neredeydi? Bundaki don yağı donukluğu. Ayna karşısına geçip soyunmaya başladı. Ceketini askıya asarken aklına yine annesinin sözleri geldi. Karın bir bohçacı vasıtasıyla temin ettiği büyüyü ceketinin astarına dikecek, haberin olsun. Döndü, hala başı omuzuna düşmüş, usul usul uyuyan karısına baktı. Yarın kurşun ileri giyip bu elbisesini evde bırakmalıydı. Annesinin yalanı değilse kadın herhalde büyüğü cekete dikerdi. Aklına başka bir şey geldi. Sakın annesi karısına iftira için büyüğü cekete kendisi dikmesin. Olabilirdi. Hem de bal gibi olabilirdi. Annesinin ne küp uçuran, ne ağzı kara, ne on parmağında on kara bulunan bir kadın olduğunu biliyordu. Belki de düşündüğü doğruydu. Anlayacaktı. Yoksa o gölgesinden korkan, pasaklı, zavallı kadının böyle şeylere cesaret edeceğini sanmıyordu. Patiska geceliğini giyerken kolu masanın kenarında duran su bardağına değdi. Bardak masanın önünde duran mangalın sarı demirinde şangırtıyla parçalandı. Nazan sıçradı. Uykulu gözleriyle kocasını gördü, kalktı. Şaşırmış, hatta korkmuştu. Birden boyandığına kızar mıydı acaba? Ben böyle şeyleri sevmem mi derdi. Ne koşup kocasının boynuna sarıldı, ne de hatta bulunan yüzüğünün müjdesini vermeyi akıl etti. Bakıyor, sadece bakıyordu. Kocası, ne bakıyorsun Belbel diye bağırdı. Peki ama ne yapmalıydı? Birden hiç hesapta olmayan bir şey yaptı. Koştu, adamın boynuna sarılmak istedi. Tam da zamanıydı. Adam küplere bindi. Ne yapıyorsun be aptal? Bardak kırıklarını toplayacak yerde gelmiş boynuma sarılıyor. Bozuldu. Fena halde bozuldu. Tepesinden kaynar sular döküldü. Gözleri kararıyor, kulakları vınlıyordu. Ne diye? Ne diye sanki? Başından büyük işlere girmişti. Çömeldi. Bardak kırıklarını halının üzerinden toplamaya başladı. Sarhoş adamın çenesi açılmıştı. Maymun dedi. Gecenin bu saatinde boyanmak ne yine? Suçunu affettirmek için mi? Ben senin gibi budala mıyım ki? Aklına yüzük geldiği halde bulduğundan bahsetmeyi canı istemiyordu. Neye yarardı? Ne yapsa, ne türlü davransa olmuyor, olmuyordu. Hala toplayamadın mı? Titreyen sesiyle cevapladı. Topluyorum. Avucunda bardak kırıkları kalktı. Dışarı çıktı. Mutfaktaki çöp tenekesine götürüp attı. Şimdi ne yapacaktı? Odaya tekrardan dönecek miydi? Herhalde. Dönmese de sandık odasındaki kerevetin üstünde geceyi geçirse, hatta bundan sonra hep orada yapsa. Bu sefer adam içerler, bana karşı protesto mu diye belki de döverdi. Aklına boyalı dudakları, yüzü, kaşları geldi. Ne lüzumu vardı artık? Alay etmişti maymun diye. Muslukta güzelce yıkadı, kurulandı. Odaya döndüğü zaman kocasını yatağa girmiş buldu. Yatağa girmiş, arkasını dönmüştü. Madem istemiyordu, ne girecekti aynı yatağa? Lambayı kısıp pencere önündeki koltuğa kendini bıraktı. Sarhoş mahzar oralı bile olmadı. Hatta protesto bile saymadı. Nerede yatarsa yatsındı. Bütün mesele hemen uykuya geçip sabaha kadar hiç olmazsa 4-5 saat kestirmekti. Gözlerini sımsıkı yumdu. elleriyle kapattı. Olmuyor, olmuyordu. Bir bulantı vardı içinde. Barda ne zaman çeşitli içkilerle mezeleri karıştırsa hep böyle olurdu. Başı zonk zonk vurmaya başlar, içinde bir yerler yanar, midesi bulanırdı. Bir yandan bir yana döndü. Yorganın kenarından karısına baktı usullacık. Ağlıyordu. Yarın her şeyi kocasıyla açık açık konuşsa mıydı acaba? Madem sevmiyor. Madem ne yapsa boştu, o halde işi tatlılıkla halletseler olmaz mıydı? Göndersin de teyzesinin yanına. Haldun'la beraber kaderlerine razı oturur, ne zaman isterse döner gelirlerdi. Aklı yattı. Gözlerini kurulayıp koltukta derlendi, toplandı. Mazhar karısına tekrar aynı şekilde baktığı zaman genç kadının artık ağlamadığına dikkat etti. Demek sözleri dokunmuştu. Hayret, böyle hisler var mıydı onda? Az mı hakaret etmiş, sövüp saymıştı? Hiç böyle tesir ettiğini hatırlamıyordu. Üçüncü bakışında bir şeye karar vermiş gibi iradeli buldu. Yoksa şu büyü için mi? Kafasında şimşek çaktı. Tamam. Ceketinin astarına büyü dikmek için kocasının uyumasını bekliyordu. Nazansa bu şartlar altında artık büyüye filan hacet kalmadığı kanısına vararak kocasının uyumasını bekliyordu. Adam uyuduktan sonra kurşunu ceketten muskaya çıkarıp ceketi eski haline getirecekti. Madem teyzesinin yanına gitmeye karar vermişti, ne lüzum vardı? Kendi yokken adam o elbiseyi giyer, büyüyü keşfeder, başına iş açabilirdi. En iyisi onu oradan söküp çıkarmaktı. Adam ağır ağır horlayan kocasının kim bilir kaçıncı uykuya vardığını hesap ederek kalktı. Ayaklarının ucunda kedi sessizliğiyle Kayrola'nın ayak ucundaki elbise askısına gitti. Binbir ihtiyatla kurşuni ceketi askıdan alıp hep o kedi sessizliğiyle dışarı çıktı. Usullacık çekilen kapının hafif kırk sesiyle karısının dışarı çıktığını anlayan Mazhar yatakta doğruldu. Odayı gözleriyle kolaçan etti. Karısı dışarı çıkmıştı. Ceketine baktı. Astığı yerde duruyordu. Peki, birden gözü kurşunlu takımının asılı durduğu yere ilişti. Kurşunlu ceket yoktu. Şöyle bir düşündü. Demek kadın yarın o elbiseyi giyeceğini hesap ederek Karola'dan atladı. Pencereye gitti. Pencereyi aralayıp dışarı baktı. Sofanın sonunda mutfakta ilkin çakılan bir kibrit alevi, sonra yakılan idare lambasının sarı ışığı. Genç kadın idare lambasının titrek sarı ışığında kurşuni ceketi evirip çeviriyordu. Sonra iş yaparken altına aldığı küçük tahta iskemleyi çekip oturdu. Başladı ceketin astarını yeni baştan sökmeye. Dalmıştı. Birden kocasının kalın sesi. Ne yapıyorsun? Mahsar'ın elleri arkasındaydı. İdare lambasının titrek ışığı, nefretle çatılmış kaşların, dönen gözlerini, gerilmiş yüzünü aydınlatıyordu. Tekrar gürledi. Ne yapıyorsun ulan? Büyü mü? Ceketime büyü mü dikiyorsun? Kadınlığınla temin edemediğin şeyi mahalle karıları gibi büyüyle mi temine çalışıyorsun ha? Karısının saçlarını desteledi. Mutfak kapısının önüne çekti. Başladı tokat tekme yumruk. Kaltak büyücü, adi mahalle karısı. Nazan'ın feryatları sakin gecenin içinde yankılar yaparak yayılıyordu. Az sonra Hacer Hanım yataktan fırlayıp koştu. Sonra Haldun, ama hiç kimse Nazan'ı Mahsar'ın elinden alamayacaktı. Boyuna vuruyor, insafsızca vuruyordu. Gözleri dönmüştü, köpük saçıyordu adeta. Birden baygınlık geçirir gibi oldu. Ağzından korkunç kelimeler döküldü. Boş ol. Üçten dokuza boş ol, kaltak karı. Hacer Hanım'ın bir duayı sesli sesli mırıldanan sesi duyuldu. Yerde külçe gibi yatan gelinin üstüne atıldı. Onu güya oğlundan tekmelerinden korudu. Geç kalmıştı. İş işten geçmiş genç kadın kan içinde yatıyordu. Hem artık şeriata göre de namahrem sayılırdı. Oğluna hadi dedi, git, hadi git odana. Sonra geline yaklaştı, kolundan tuttu. Kalk benim odaya gel. Allah sonunuzu iyi etsin. Nazan kalktı. Oğluna bile dikkat etmeden kaynanasının odasına girdi. Kendisini sedire yüzün koyun attı. Haldun heyecanla kalkıp inen göğsü, ağlamak için büzülen dudaklarıyla annesine bakıyor, hamilnesinden korktuğu için annesinin üstüne atılamıyordu. Hacer Hanım kavgalarının sebebini sordu fakat cevap alamadı. Oğlunun yanına gitti. Masar kendini koltuğa atmış, sigara içiyordu. O öfkeyle ağzından kaçırdığı sözleri düşünüyor, vicdanıyla mücadele ediyordu. Annesinin içeri girmesine sevindi. Kadın dargın dargın sordu. Nedir bu gece vakti azgınlığınız? Masar, ceketimi büyü dikerken yakaladım, dedi. Hacer Hanım ateşe basmış gibi irkildi. Allah, sen gösterme ya Rabbi. Demek işittiklerim doğruymuş. Lanet kadın, her zaman yapmadığını yapmış. Gece yarısı tutmuş, aşifteler gibi boyanmış. Kim bilir, beni kadınca bağlayıp uyutacağını umuyordu belki de. Gece yarısı boyanmak da nereden gelmiş aklına? Bilir miyim? Bu genç tazelerin işine de akıl sır ermiyor vesselam. Akşam yemeği yedik. Boya filan yoktu yüzünde. Sana değil, bana boyandığı belli bir şey. Peki ne olacak şimdi bu? Kim? Nazan. Ne bileyim ben? Ne bileyim ne olur mu? Boşadın zavallıyı. Namahremi evinde tutmak doğru mu? Masar sigarasından üst üste duman aldı sonra. Hem de 3'ten 9'a boşadım dedi. Talaki selase. Bu daha da kötü. Pencereden baktı. Naciye soykası da hemen uyanmış. Yarın şehire yayar artık. Söyle, ne yapalım kadıncağızı? Ne yapacağız? Yollarız gider teyzesinin yanına. Çocuk, çocuk ne olacak? Burada kalacak. Hacer Hanım memnundu, memnundu ama işi sağlama bağlamak için yat şimdi dedi. Yat da yarın kendin görüş. Neyi? Çocuğu, teyzesinin yanına gitmesini. Eline birkaç kuruş da vermek lazım. Ama beni dinlersen göndermekte acele etme. Niçin? Ne de olsa karındır. Çocuğunun anası. Belki fikrin değişir. Hayır, hayır. Ne fikrim değişir ne de bir şey. Ok yaydan çıktı. Bassın gitsin İstanbul'a. Ben de rahat bir nefes alayım. Hacer Hanım öteki odaya gitmeden önce tekrarladı. Demek çocuk kesin olarak burada kalacak. Evet. Geliniyle torununu birbirine sarılmış, ağlaşır buldu. Nazan'ın eli yüzü kan içindeydi. Saçları yoluk yoluktu. Artık oğlunun karısı olmaktan çıkmış, herhangi yabancı bir kadın olmuştu. O da başladı ağlamaya. Üçü uzun uzun ağlaştılar.